Ayrım 37.
O halde siz enternasyonelin gerçekten de katilisiniz. Dar ağacı, zehir, arkadan vurma, tüm bu alçaklıklar sizin işinize geliyor. Siz eşkıyalarınızı gece sokakta Yuten'i dövmeye gönderiyorsunuz. Yoldaşını öldürmüş, kuşkulu bir tip olan Neçayev'le düşüp kalkıyorsunuz. Sizin için şöhret düşkünlüğü ve ne pahasına olursa olsun insanlığın dikkatini kendine çekme çabası dışında hiçbir şeyin önemi yok. Kin tohumları ekiyor ve Satorilerin, komünün kahramanlarını kurşuna dizdiği bir anda işçilerin kafasını karıştırıyorsunuz. Bunun tüm dünya dillerinde tek bir sözcükle ifade edildiğini biliyor musunuz? Bakunin geriledi ve şaşkına döndü. Ardından birden öfkeden mosmor kesildi. Yumrukları sıkılıydı. Gürültülü ve hızlı hızlı nefes alıyordu. Alçaklık, alçaklık, alçaklık dedi net bir ses tonuyla Krasotski. Defol, iğrenç moruk diye bağırdı Bakunin kendisine özgü olmayan bir ses tonuyla. Hiçbir Rus saraylısı da senin kadar düşmedi. Almanlarla birlik yaptın. Kahraman, Yüce Slav soyunu sattın, iğrenç kadın. Gözlükleri aniden yere düştü ve kırıldı. Gün ışığında göremeyen bir baykuş olmuştu. Hepinizi yok edeceğiz. Liza öfkeden kıpkırmızı kesilen Bakunin'in ardından daha neler söylediğini duymadı. Ellerini şiddetle ağrıyan kalbine götürerek dik merdivenden koşarak indi ve boşu boşuna nefes almaya çalışarak kocaman yaşlı bir kestane ağacının dibinde durdu. Beyninde fırtınalar kopuyordu. Düşünceleri allak bullak olmuştu. Ve bu insan bir zamanlar ona ne çok yakındı. Uzun yıllar bu insanı düşünerek onun uğruna mı kendisini feda etmeye hazır olarak yaşamıştı. Bakunin her zaman mı böylesine ruhsuz, şöhret uğruna her şeye hazır, arsız bir makam düşkünüydü? Bu tür zayıf iradeli ve bunun yanında iktidar düşkünü tipler ne de korkunç despotlardı. Büyük insanlar makam düşkünü değillerdi. Ve ben Bakunin'i seviyordum. Fedakarca seviyordum, dedi Liza tiksintiyle. Kalbi daha da düzensiz çarpmaya başladı. Önceden bilmediği, onu korkutan bir ağrı boğazına hücum etti ve sol kolunu bir kerpeten gibi kaptı. Ne oldu bana? Yoksa şimdi burada ölecek miyim diye korkuya kapıldı Liza. Ayaklarının buz kestiğini, alnına soğuk, yapış yapış terin hücum ettiğini hissederek çok kısa bir süre bilincini yitirdi. Ancak ağrı giderek azalmaya başladı ve Liza derin derin nefes aldı. Tehlikeli hastalığın ilk atağı geçmişti. Geriye yalnızca sıkıntı verici bir halsizlik kalmıştı. Krasotski bomboş sokakta ağır ağır yürüyordu. Karşıdan tembel tembel yürüyen bir inek sürüsü geliyordu. Çanlardan melodik sesler geliyor. Sanki bu sesler tek düze dağ türküsü söyleyen çobana eşlik ediyordu. Liza Bakunin'le aralarında geçen sahnenin bu rahatlığın, sakinliğin idil tarzında ifadesine uymadığını düşünüyordu. Krasotski birkaç gün sonra Cenevre'de Birliğin Rus Şubesi'nin toplantısında anarşistlerin elebaşısıyla ilişkilerin kopuşunun ayrıntılarını anlattı. Yutin'den Marx taraftarlarının bu iki yüzlülerle yürütmekte oldukları aralıksız yıpratıcı mücadeleyi öğrendi. Ne kadar iki yüzlü, hatta çok yüzlü insanlar dedi Liza. Eşitliğin bazı editörleri Bakunin'e karşı çıkıyorlardı. Buna misilleme olarak Bakunin onları gazeteden ihraç etmeye yeltendi. Fakat Roman Federasyonu'nun Cenevre Komitesi Bakunin'in despotizminden çoktandır rahatsızdı ve onun komitenin genel konsey ve enternasyonelin diğer Alman İsviçre organlarıyla arasını açmasından memnun değildi. Bu nedenle eşitliğin anarşistlerin istemedikleri tüm yöneticileri eski işlerinde kaldılar. O zaman gazetenin yayınını sekteye uğratmak için Bakunin kendi taraftarlarına işten el çektirdi. Anarşizmin havarisinin her zaman arzuladığı ağız dalaşına dönüşen kaba söz düellosu yeniden başladı. Bakuninciler, onların öğretileri ve taktikleri bana birliğimizin güçlü organizmasını yavaş yavaş tahrip eden kötü huylu bir tümör gibi geliyor. Bu gerçekten de bu denli büyük bir girişim için ölümcül bir tehdittir, diye düşünüyordu Liza hüzünle Londra'ya dönerken. Evde Asya onu oldukça neşeli bir şekilde karşıladı. Alışıldığı üzere suratını sevimlice buruşturarak ve elleriyle bir takım hareketler yaparak, ''Anneciğim öyle bir haberim var ki, Jenichen Marx nişanlandı. Nişanlısı kim? Tahmin et.'' dedi. ''Ben nişanlısının Frankel olmasını isterdim.'' ''Yanıldın işte. Charlonge, gerçek bir şövalye. Fransızlar harika insanlar. Koca olarak gamsız olduklarını söyleyebilirim. Bana öyle geliyor ki pek ağırbaşlı ve ölçülü de değiller.'' Jane içense çok değerli bir porselen gibi, o kadar kırılgan ki, dedi Liza. Fransızlar diyorsun. Sen bana bir ulusu bütün olarak yargılamamak gerektiğini öğretmiştin. Doğrudur canım. Deniz çakılı dahi tek tip değildir. Tusi bana Bayan Marks'ın da Jane içenin Bay Longue ile mutlu olup olamayacağından emin olmadığını söyledi. Böyle bir kıza layık olabilecek bir koca adayı bulmak güç. Jane içen akıllı, sevecen ve duygulu. Günümüzde öylesine mükemmel insanlara az rastlanır. Tusi bunları bana sır olarak söyledi. Yalnızca sana güvenilip söylenenleri başkalarına anlatmamak gerekir diyerek kızının sözünü kesti Liza. Ama bu çok derin bir sır değil diye atıldı Asya. Kendisini zor durumda hissettiğinde olduğu gibi ve göğsüne, omuzlarına dökülen saçlarını parmağına dolayıp lüleler yaparken. Lençen'de çoğu güneyli gibi Çin İmparatoru Kivi Kivi'nin müstakbel kocasının da tembelliğe yatkın olacağından endişe duyuyor. Ben Charles Longue'yi Paris'ten biliyorum. O Komün gazetesinin editörlerinden biriydi. Öylesi günlerde insanlar hakkında pek yanılmayız. O dürüst ve cesur bir insandır. Onun karşısına dikilmekten kurtulması ve iyi yürekli bir insanın sayesinde zamanında saklanıp İngiltere'ye kaçması büyük bir mutluluktur. Umarım Bayan ve Bay Marks kızlarının seçiminden memnun kalırlar. Asya hiçbir yanıt vermedi. Longue onun hoşuna gitmemişti. Marks'ın sağlığı düzelmemişti ve doktorların ısrarı üzerine Jane, Engels ve Lizzie ile birlikte deniz kıyısına gitti. Her iki ailenin de sevdiği sahil, adanın doğusunda büyük ve gürültülü liman kenti Dover'ın kuzeyinde yer alan Ramsgate idi. Geniş deniz kıyısı boyunca kurulu otellerin oda fiyatları gözde olan diğer yerlerden çok daha ucuzdu ve açık bir dağa yaslanan kumsalı, tebeşir gibi beyaz güzel plajı ise İngiliz soylularının ve zenginlerinin hücum ettiği Bournemouth ve Cornwall'daki plajlardan hiç de geri kalmıyordu. Ramsgate, İngiltere'nin en sıradan ve neşeli plajlarından biriydi. Bayram günlerinde kentin sokaklarında, izleyenlerin istemesi halinde hemen oyun sergilemeye, pandomim ya da değişmez tiplemeleriyle kukla gösterisi yapmaya hazır hokkabazlar ve aktrisler dolaşırlardı. Marx ve Engels deniz kıyısında oldukları zaman temiz hava aldıklarını, iyi uyuduklarını ve yaşadıklarının farkına vardıklarını belirtiyorlardı. İngiltere kıyılarının dumanlı görünümlerinde, sıradan kıyı köylerinde eşsiz bir güzellik vardır. Başlangıçta bu kıyılar tek düzeliğiyle insanı düş kırıklığına uğratıyor. Fakat hiçbir şey suların ve gökyüzünün gri mavi renginin huzur veren sonsuz enginliği kadar bu yorulmuş yürekleri rahatlatamıyor. Güneyin göze çarpıcı, heyecanlandırıcı bir renk cümbüşü, yorucu, dayatmacı bir güzelliği yok. Zarif güneş ışınları demeti, renklerin solgun tonlarını kumdan ve taşlardan alarak resim sehpasına yerleştiren bir fırçadan çıkar gibi sisler arasından güç bela sızıyordu. Engels her türlü havada bir amfibi gibi denizden çıkmıyor, dalıyor, yüzüyordu. Deniz ona enerji ve canlılık depoluyordu. Ramsgate'de Marx da belirgin bir şekilde sağlık kazanmıştı. Londra'da iki arkadaşı oldukça yüklü beyinsel bir çalışma bekliyordu. Marx gün 48 saatte olsa yapacağı çalışmaların üstesinden aylarca gelemeyeceğini söylüyordu. Tüm bunların dışında Enternasyonel'in yaklaşan Lahey Kongresi'nin siyasal ve örgütsel hazırlığını üstlenmişti. Tüm bu süre içinde değişik ülkelerin burjuvazisinin oturmuş bir toplumsal düzeni yıkmaya hazırlanan Enternasyonel'in önderi olarak korkunç yalanlar üretmeyi sürdürdüğü kişiyi görmek arzusuyla yüzlerce gazeteci Marx'ı adım adım takip ediyordu. Bir telgraf onları bir yıldırım hızıyla tüm dünyaya yaymıştı. Paris Komünü örneği zengin ve egemen sınıfları direnciyle korkutmuştu. Engels, Uluslararası İşçiler Birliği'nin genel konseyinde anarşistlerle mücadele için oldukça fazla enerji harcayarak gayretle çalışıyordu. Ocak 1872'de Milan'a, sadık düşünce yoldaşlarından Theodor Kuno'ya, Bakunin'in hizipçi, entrikacı faaliyetlerine ilişkin şu mektubu yazıyordu. Eğer düşünürsen, bu insanlar ne zaman komploya başlasalar, tam da Enternasyonel'in her yerde şiddetli bir kovuşturmaya uğradığı zaman, uluslararası polisten beylerin bu işin içinde olduğu düşüncesinden bir türlü kurtulamazsın. Bu gerçekten de böyle. Beziye'de Cenevreli Bakunincilerin polis başkomiseri olan bir muhbiri var. Önde gelen iki Bakunici, Londra'da Albert Richard ve Gaspard Blanche buradaydılar ve işçilere Thiers'i devirmenin tek yolunun Bonaparte'ı yeniden tahta oturtmak olduğunu anlattılar. Bu nedenle onlar Bonaparte restorasyonu yararına mülteciler arasında propaganda yürütmek için Bonaparte'ın paralarına saldırıyorlar. Berlin'de Bismarck'tan parasal yardım alan Noye Sosyal Demokrat da aynı şarkıyı söylüyor. Birkaç ay sonra Lahey'de Enternasyonel'in kongresi yapıldı. Marx Lahey'e eşi ve Eleanor ile birlikte gitti. Oturumlar Lombard Street'teki Concordia Büyük Salonu'nda yapılıyordu. Bu kabartmalı bezemeyle süslenmiş aydınlık mekan, normal zamanlarda balo, konser ve dans için kiraya veriliyordu. Kongreye dünyanın değişik ülkelerinden delegeler gelmişti. Renkli İtalya'nın ve güneşli İspanya'nın esmer temsilcileri sarı saçlı kuzeyliler arasında hemen göze çarpıyorlardı. İngilizce, Fransızca ve Almanca dilleri birbirine karışıyordu. Marx'ın arkadaşı fırça ustası Alman Johann Philipp Becker, dev boyu, heykellere özgü yapılı figürü, kömür gibi siyah sakalıyla bu renkli kalabalıkta hemen fark ediliyordu. Oturuma başkanlık edenin hemen yanı başındaki masada Engels oturuyordu. Engels aynı anda ateşlenmiş kocaman siyah piposunu ağzına götürebiliyor, elindeki kalın deftere notlar alabiliyor, kendisine yaklaşan insanların sorularına yanıtlar verebiliyor ve vaiz kürsüsünü andıran, küçücük ahşap kürsüde konuşma yapan hatipleri belirgin bir merakla dinleyebiliyordu. Engels'in kıyafeti o denli temiz ve iyi ütülenmişti ki sanki terziden daha yeni alınmış gibi görünüyordu. Görkemli duruşu, jestlerindeki ölçülülük ve kusursuzluk ona rastlantıyla sivil kıyafet giymiş sahici bir asker görüntüsü veriyordu. Eşine az rastlanır derecede genç görünüyordu. Yaşı ilerledikçe yüzü yuvarlaklığını yitirmiş, hatları da biraz keskinleşmişti. Fakat derisi bir genç kadar taze ve pürüzsüz kalmıştı. 50'yi geçmiş yaşına rağmen saçları kumrallığını koruyordu ve kızla çalan sakalında ve bıyıklarında tek bir beyaz tel görünmüyordu. Maviye çalan ela gözleri ateş saçıyordu. Arkadaşıyla yan yana oturan Marx ondan çok yaşlı görünüyordu. Gür saçları ve sakalı Edelweiss çiçekleri gibi yumuşak ve beyazdı. Yüzünün sarımsı, esmer, biraz da hastalıklı rengini keskin bir hatla gölgeliyordu. Kaşlarının altında ve göz çukurlarının çevresinde çalışmakla geçen pek çok uykusuz geceden sonra kırışıklıklar yerleşmiş, karşı konulmaz keskin bakışları gibi yalnızca azametli, çıkıntılı ve açık alnı eskisi gibi genç kalmıştı. Bir şeylere bakmak için Marx sağ gözüne monoklünü yerleştirdi. Avrupa ülkeleri ve Amerika'dan gelen enternasyonelcilerin ezici çoğunluğu Marx ve Engels taraftarıydı. Hepsi Marx ve Engels'i tribünden selamlamışlardı. Geçmişte Paris Komünü'nün üyesi olan Leo Frankel, hatiplerin konuşmasını Almanca'dan Fransızca'ya çeviriyordu. Uzun süren törenden sonra kongre çalışmalara geçti. Genel konsey ile Bakunin'in hizibi arasında bir kavga bekleniyordu. Ancak anarşistlerin önderi Lahey'e gelmemişti. Marx'ın ailesiyle birlikte kongreye katılmak için Lahey'e Krasovski de gelmişti. Dul kaldıktan sonra canı sıkılıyor ve mekan değiştirmeye çaba gösteriyordu. Açık ki ezeli Yahudi tüm dünyayı aslında yalnızlık yüzünden dolaşmış. Yakınlarını yitirdiğinde ve ailenin parçalandığını görünce tek avuntu olarak sevdiğin iş ve insanlarla ilişki içinde olmak kalıyor, diyordu Liza. Jenny Marx ve Liza, kongrenin tüm çalışma saatlerini konuklar ve basın için ayrılan büyük orkestra bölmesinde geçirdiler. Her ayrıntıyı düşünmekten ve ortamın coşkusundan yorgun düşmüş bir halde kenarlıklara dirseklerini dayayıp salonda yankılanan hiçbir sözcüğü kaçırmamaya çalışarak yan yana oturuyorlardı. Genel Konsey'in raporunu sırayla Marx, Engels ve Enternasyonel'in merkez organının diğer üyeleri okudular. Rapor İngilizce, Almanca ve Fransızca yazılmıştı. İspanya ve ayrıca İtalya'dan çok sayıda delege, ana dillerinden başka hiçbir dil bilmediklerinden onlar için özel çevirmenler görevlendirilmişti. Oturum sırasında kongre yöneticilerine sorular sorduklarında kendilerine onların dilinde Marx ve Engels yanıt veriyordu. Bakuninçilerin entrikalarına rağmen Kongre sosyalist devrimin zaferi için proletarya partilerinin kurulmasını ve siyasal mücadelenin sürdürülmesini zorunlu kabul ediyordu. Bu karar internasyonelin tüzüğüne dahil edildi ve onun üyeleri için bir yasa oldu. Özel komisyon Bakunincilerin uluslararası birlikteki yıkıcı faaliyetlerinin izlenmesi üzerinde durdu. Anarşistlerin haince ve bölücü tavırlarının reddedilemez kanıtlarını Genel Konsey adına kongre raporunda sunan Engels'ti. İşçi sınıfının mücadele tarihinde biz ilk kez mevcut sömürücü düzeni değil, bu düzene karşı en enerjik mücadeleyi yürüten birliği dinamitlemeyi hedef edinen işçi sınıfının bizzat içindeki gizli bir komplo ile karşı karşıyayız, diye yazıyordu Engels. Bakunin davasıyla ilgili izleme komisyonuna seçimle gelen 5 üye birkaç gün boyunca akşamdan gecenin geç saatlerine kadar çalıştı. Onlar arasında Valery Wroblewski ve Leo Frankel de vardı. Komisyon üyelerinin çok sayıda mektup, yazılı belge, rapor ve kitaplardan alıntılar okuması gerekmişti. Ancak tüm bunlardan sonra onlar ortak bir görüşte birleşmişler ve Bakunin'in gerçekten suçlu olduğunu ilan etmişlerdi. O andan itibaren de kanıtlandığı gibi o, İlkesiz örgüt internasyoneli yıkmaya yelteniyor ve böylece Uluslararası İşçiler Birliği'nin bölünmesi için çabalıyor, onun yok oluşunu hazırlıyordu. İzleme Komisyonu Başkanı Theodor Kuno, kongre kürsüsünden herkesin önünde Bakunin'in tartışmasız suçlu olduğunu söyleyince, yeryüzünde anarşizm ilan edildiğinde anlaşılan, ne olacağını göstermeye karar vermiş olan bir anarşist ve ateş kızılı bir bayrağa bürünen bir İspanyol, kürsüye fırladı ve böyle bir insan kurşunu hak etti diyerek silahına sarıldı ve Theodor Kuno'ya doğrulttu. Bu çılgın Bakunin taraftarlarını etkisiz hale getirmeyi başardılar. İzleme komisyonunun ayrıntılı raporunu dinleyen kongre oy çokluğuyla Alyans'ın yöneticisi ve onun dava arkadaşı Guglielmi'yi internasyonelden ihraç etme kararı aldı. Concordia salonunda kongre devam ederken Eleanor ve Asya Lahey'i birkaç kez gezdiler. Doğrusu politika ve uluslararası işçi hareketine karşı son derece kayıtsız olan kız arkadaşından farklı olarak Marx'ın küçük kızı daha ergenlik çağından başlayarak tüm sosyal sorunlara derin bir ilgi duyuyordu. Bu konuda çok okumuştu ve ateşli devrim mücadelesine bir an önce atılma çabasındaydı. Kongre oturumlarında sık sık bulunuyor, tüm ana raporları dinliyordu. Anne ve babasının ısrarıyla açık havada sık sık yürüyüş yapıyordu. Doğruyu söylemek gerekirse delegelerin sıkıcı konuşmalarını, üstelik böylesine dikkatli bir şekilde nasıl dinleyebildiğine şaşıyorum. Seninle orada bulunurken uyumamak için kendimi zor tutuyorum. Uyanık kalmak için parmaklarımı ısırıyorum. Doğrusu yeryüzünde iki felaketi. Klasik müzik konserlerini, özellikle Bach'ı, Handel'i ve Mozart'ı, bir de politika üzerine konuşmaları çekemem diye itiraf ediyordu Asya. Ama lütfen bunları anneme söyleme, beni hor görmeye başlar. Benim sevdiğim kompozitör Offenbach, sevdiğim dans ise kankan dansı. İşte gerçek çağdaşlık budur diye ekliyordu. Eleanor neşeyle gülüyordu. Zavallı isi, sen yaşamda en güzel olandan yoksunsun. Anlaşılan yüreğin doğuştan sağır. Lahey, erken gotik stilinde alçak, bitişik nizam kırmızı kahverengi tuğla yapıları, sağanak sonrası gökyüzü kadar temiz sokaklarıyla küçücük, güzel bir şehirdi. Başka bir deyişle, düzenli parkları ve bahçeleri, berrak, temiz, güzel kokulu havasıyla, sessizliği sadece at arabalarının yayları ve nal tıkırtılarıyla bozulan, sessiz, muhteşem, konforlu bir köy. Atalarının geleneklerini ve onların mükemmellik anlayışını kutsal kabul ederek koruyan kent, insana ferahlık veriyor. Bu arada zengin Hollandalı sömürgeciler, sanayiciler ve tüccarlar, Enternasyonel'in kongresini öğrenir öğrenmez etekleri tutuşmuş ve korkmuşlardı. Krallığın tüm polisi alarma geçirilmişti ve Uluslararası İşçiler Birliği yöneticilerinin ardından sivil giyimli toplum muhafızları ve ajanlar hiç ayrılmıyorlardı. Lahey Kongresi, Enternasyonelcilerin Bakunincilerle mücadelesinde belirleyici bir aşama olmuştu. Marx'ın öğretisi anarşizmin tehlikeli kargaşasına karşı zafer kazanmıştı. Bakunincilik küçük burjuvazinin arzularını yansıtıyordu. Bakunin Proletaryanın kapitalizmden çok kapitalizmin gelişme yetersizliği nedeniyle sıkıntı yaşadığı İtalya ve İspanya'ya dayamıştı sırtını. Kapanış oturumunda Engels, Avrupa hükümetleri tarafından artan kovuşturmalar ve ayrı ayrı şubelere sızmış olan anarşistlerle diğer küçük burjuva grupların düşmanca faaliyetleri nedeniyle Genel Konsey'in yerinin New York'a taşınmasını önerdi. Bu öneriye itiraz edilmedi. Kongre delegeleri Lahey'den bir salon toplantısının yapılacağı Amsterdam'a gittiler. Limanın yakınındaki dar salon tıklım tıklım doluydu ve salonda toplanmış Hollandalı emekçiler Hatip'i ayakta dinlerken onamalarını coşkuyla ifade ediyorlardı. Tüm insanlığın yeniden yapılandırılması amacıyla siyasal iktidarın emekçiler tarafından elde edilmesinin zorunluluğuna adanmış konuşmasında şöyle diyordu Marx. Biz hiçbir zaman bu amaca her yerde aynı araçlarla ulaşılması gerektiğini savlamadık. Biz değişik ülkelerin kurumlarıyla, ahlak anlayışıyla ve gelenekleriyle hesaplaşmak gerektiğini biliyoruz. Ve biz Amerika, İngiltere gibi ülkelerin var olduğunu yadsımıyoruz ve ben sizin kurumlarınızı daha iyi bilseydim, emekçilerin amaçlarına barış yoluyla ulaşabildiği Hollanda'yı da bunlara eklerdim belki. Fakat bu böyle dahi olsa biz, kıtalardaki ülkelerin çoğunluğunda bizim devrimimizin etkisi güç olmalıdır. Emeğin egemenliğini nihai olarak sağlamak amacıyla kuvvete bir süre için özellikle başvurmak gerekir, diyordu. İnternasyonel ortaya çıktığı günden bu yana üstlendiği yüce misyonunu şerefle yerine getiriyordu. Marx, Uluslararası İşçiler Birliği'ni kurarken onun tüzüğünü hazırlamıştı. Yelpazesinin genişliği sayesinde Uluslararası İşçiler Birliği olması gerektiği gibi olmuştu. Yani sosyalist düşüncenin sayısız kollarının aşama aşama özümsenmesi ve benimsenmesinin aracıydı. Marx ve Engels, internasyonelin pratik faaliyetlerinin bir kurban vermeden, net olarak ifade edilmiş kendi ilkelerini gizlemeden gelişmenin her aşamasında genel proleter hareketle uyum içinde nasıl çalışılması gerektiğini kanıtlamıştır. Kongrenin çalışması tamamlandıktan sonra Marx ve Engels delegeleri kısa bir süre önce hemen yanına güzel bir plaj yapılan balıkçı köyü Scheveningen'e öğle yemeğine davet ettiler. Jenny Marx, onun üç kızı Paul Lafarge, Charlonge ve Krasotsky ve kızı at arabalarıyla yaptıkları rahat bir yolculuk ile deniz kenarına vardılar. Araba yolculuğu bir saatten biraz fazla sürmüştü. Ilık, güzel bir sonbahar günüydü. Bir düzlüğe kurulu, Scheveningen'de deniz tıpkı uçsuz bucaksız görünen kum gibi sarımtırak gri idi ve denizin ufuktaki engin görüntüsüyle bütünleşmiş solgun bir gökyüzü vardı. Eleanor kendisini renkten renge giren bir deniz kabuğunun içinde hissetmişti. Ağır, koyu renk büzgülü etekleri ve sıkıca kolalanmış boynuz şeklinde kar beyazı başörtüleri içinde, ellerinde incillerle balıkçı kadınlar ağır ağır, vakarlı bir edayla kilise ayinine gidiyorlardı. Bunlar Lahey Flaman Güzel Sanatlar Müzesi'nde hoşumuza giden tablolardan mı çıkmışlar, dedi Asya imrenerek.